Ayrım 20, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 240. Kim kimi şeyh? 25 Nisan 2016. Sizce Suriye'de kim kimi şey yapıyor? 5 yıl önce Suriye'de olayların başlamasıyla Suriye Dostları grubu üyesi 100 kadar ülke Esad'ı devirmek için önce Tunus'ta sonra da İstanbul'da toplandı. İstanbul toplantısına çağrılan Suriye'de savaşan örgütlerin komutanlarına Esad'ı devirmek için istediğiniz her şeyi vereceğiz denildi. Onlar da bu azim, şek ve meşkle saldırmaya başladı. Herkesin tek bir sloganı vardı: Esad ve onun gibi kafir tüm Aleviler yok edilecek, Suudi Arabistan, Katar ve AK Parti bunun için milyarlarca dolar hazırlamıştı. Hiç kimse demokrasi, özgürlük ve insan haklarından söz etmiyordu. Nasıl olsa Esad 3 ayda devredecek ve AK Parti Emevi Camii'nde iktidar olacaktı. Sonrasını biliyorsunuz. Esad devrilmeyince işler karıştı. Kürtleri Esad'a karşı ayaklandırmak için PYD lideri Salih Müslim Türkiye'ye davet edildi ve türlü türlü sözler verildi. Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu daha fazla söz vermek için Erbil'e gidip Müslim'le sohbete devam etti. Müslüm hayır deyince ÖSO ve müttefiki İslamcı gruplar PYD'ye saldırdı. O sırada Nusra ve IŞİD henüz kurulmamıştı. 2013 sonunda bu savaş daha da kızıştı. Ankara PYD Esad'ın adamları demeye başladı. Sonrasında Kobani ve Tel Abyad savaşları yaşandı. Erdoğan ve Davutoğlu PYD terörist örgüttür dedi. Salih Müslüm Türkiye'yi IŞİD'e yardım etmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobani düştü düşecek dedi ama ertesi gün Obama'nın telefonu ile peşmergenin Kobani'ye geçişine izin verdi. Ocak 2015'te Diyarbakır'da konuşan Davutoğlu selam olsun Kobani'ye, Kobani'li her kardeşimin alnından öpüyorum dedi. Amerika ise uçaklarıyla IŞİD'e karşı savaşan PYD'ye yoğun destek vermişti. Anlaşılan Erdoğan, Davutoğlu ve ABD, Esad'ın adamları PYD'ye destek vererek Esad'ı güçlendirmek istemişti. Peki kime karşı? Esad'ın adamları IŞİD'e karşı. AK Parti yönetiminde Ankara ve onun süper zeka medyası IŞİD'i de Esad kurdu diyordu. Beyler, bütün dünya IŞİD lideri Bağdadi'nin Irak'ta tutuklandığını, Amerikan kampında tutulduğunu ve beyni yıkandıktan sonra serbest bırakıldığını biliyor. Beyler, IŞİD, Nusra ve ÖSO'nun Rakka işgali Urfa'da planlandı. Tıpkı Musul işgalinin İstanbul'da planlandığı gibi. Bununla ilgili Arap ve dünya medyasında yüzlerce haber ve rapor var. Demek ki PYD olayında olduğu gibi IŞİD olayında da Türkiye Esad'ın adamlarına yardım etmiş. Kim kimi şey yapıyor belli değil. Belki Esad'ın adamlarına yardım eden Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleri Suriye'yi yıksın, en çok askerini öldürsün ve halkına çok acı çektirsin diye IŞİD'e sınırsız yardım etmişti. Bu da yetmeyince bu ülkeler Esad'ın adamlarına yeni malzeme bulmaya kalkıştılar. Zavallı Esad'ın 80 ülkeyi dolaşıp eleman toplayacak hali yoktu. Herkes Esad'a yardım etmek için on binlerce mücahit ve hakiki Müslümanı Türkiye üzerinden Suriye'ye taşıdı. Türkiye AK Parti'ye göre Esad'ın adamları olan IŞİD'e katılımları ve Esad'la Amerika'nın müttefiki PYD'ye karşı savaşsınlar diye on binlerce militanın Suriye'ye girmesine izin verdi. Bu da yetmiyor, AK Parti Esad'ın adamları olan IŞİD'i bombalasın diye NATO üssünü ABD uçaklarına açıyor ve bu uçaklar buradan kalkarak Esad'ın adamları olan IŞİD'i bombalıyor ama aynı zamanda Esad'ın adamları PYD'ye silah taşıyor. Rus uçaklarının desteğiyle Esad'ın ordusu Esad'ın adamları olan IŞİD'e saldırınca bu kez kıyamet kopuyor. Esad halkı bombalıyor diye. Esad'ın ordusu Esad'ın adamları olan IŞİD'i Halep çevresinden ve Palmira'dan kovunca hiç kimse sevinmedi. Oysa ne güzel Esadçılar birbirini boğazlıyordu. Özetle Esad ordusu Esadçı olan IŞİD'çilere saldırıyor ama suçlu Esad. Esadçı IŞİD'çiler Esadçı PYD ile savaşıyor ama yine suçlu Esad. Esadçı PYD, Esad ordusuyla Kamışlı'da savaşıyor ama yine olmuyor. Suudi Kral Selman, Esad'ı Esad'ın adamları olan IŞİD'çilerden kurtulmak için İslam ordusu kuruyor ama yine suçlu Esad. AB liderliğinde 70 kadar ülke Esad'ı kendi adamı olan IŞİD'çilerden kurtarmak için operasyon yapıyor ama inanan yok. Belki de bu 70 ülke gizli Esadçıdır da bizim haberimiz yok. Binlerce Türk vatandaşı Esad'ın adamları IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gidiyor ama Esad'dan kurtulmak için 5 yıldır yapmadığını bırakmayan AK Parti sesini çıkarmıyor. Bu da yetmiyor. Türkiye'de insanların %10 kadarı Esad'ın adamları IŞİD'i terör örgütü olarak görmüyor ve onu sempati duyuyor ama yine AK Parti buna kızmıyor. IŞİD'in intiharcıları ve tır dedikoduları işin fantezisi. Önemli olan halkına yutturulan yalanlar. Önemli olan halka aptal yerine koymaktır. Önemli olan insana hiçbir şeyi sorgulamamalı. Kimin kimi öptüğü kimin umurunda. Kilis'ten Antep'e 30 Nisan 2016. Gaziantep Kilis arası 56 kilometre. Kilis Suriye sınırına yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta, karşısında Azez var. Nusra ve müttefiki terör örgütlerinin işgali altındaki kasabayı ele geçirmek isteyen IŞİD, Türkiye benim savaştığım örgütlere destek veriyor diyerek zaman zaman Kilis'i bombalıyor. IŞİD benzer nedenle önceki gün Gaziantep'e bağlı Karkamış'ın Türk yurdu köyünün karakolunu bombaladı. Karkamış Suriye'nin Cerablus kasabasının tam karşısında. IŞİD işgali altındaki Cerablus'la Azez arasında yaklaşık 100 kilometre var ve bu sınır boyu uzanan bölgenin tümü IŞİD işgali altında. Bu bölgenin ortasında Mercidabık kasabası var. Halife Bağdadi'ye göre İslam ordusu, yani IŞİD'çilerle kefereler ordusu Mercidabık'ta karşılaşacak ve bu savaşı kazanan İslam ordusu yoluna devam edip İstanbul'u fethedecek. Yavuz Sultan Selim tersini yapmıştı. İstanbul'dan çıkıp önce Alevileri kılıçtan geçirdi, sonra da Mercidabık'ta Türk kökenli Memlük ordusunu yendikten, Suriye ve Mısır'ı ele geçirdikten sonra halife olarak İstanbul'a döndü. Mesele halifelik, başkalarının da gözü var bu makamda ama boşuna. IŞİD'in Kilis ve Gaziantep'e yönelik saldırıları ve İstanbul, Ankara ve Bursa'daki intihar eylemleri, hilafet yolunda sapkınca atılan aptal cama ciddi adımlardır. Çünkü IŞİD ruh hastası sapık ve manyak katil sürüsü. Onlarla yatıp kalkanlar onlar gibi olmaya ada. Coğrafyamızın geleceği çok karanlık. Özellikle Suriye, Cerablus, Azez arasında güvenlik bölge kuracağım diyen ve bunun için Merkel'i Gaziantep'e getiren AK Parti yönetimindeki Ankara, IŞİD'le çok karmaşık ve karanlık ilişkiler içinde. Obama, güvenliği ya da tampon bölge yok deyince Ankara'nın desteklediği silahlı gruplar ateşkesi bozmak için Halep'te saldırıya geçti. Suudi Arabistan ve Katar da onlara destek veriyor. Ruh hastaları katiller rastgele her yeri bombalıyorlar. Her gün 30-40 kişi ölüyor, yüzlercesi yaralanıyor. Hastaneyi bombalıyor, sonra da Esad uçakları bombaladı propagandası yapıyorlar. Medya onlardan yana olduğu sürece bir sorun yok. Adamlar 5 yıldır yalan söylüyorlar ama utanma ve arlanma yok. Yalanları ortaya çıkıyor, bu kez çok daha fazla yalan söylüyorlar. Yalanı yalanla örtbas ediyorlar. İnanan zavallılar olduğu sürece sorun yok. Zavallılar çoğaldıkça IŞİD rahatlıyor, AK Parti zorlanmıyor. Arap ve Müslüman ülkelerin İslamcılarını arkasına alan AK Parti, onların ideolojik yapısına uygun olarak davranıyor. İşte giderek baskıcı bağnaz ve gaddar oluyor, dışta ise kan ve gözyaşından haz alıyor. Her şey İslam için, her şey halifelik için. IŞİD bunun için kuruldu. Bunun için Kilis ve Gaziantep'i bombalayan IŞİD'e karşılık verilmiyor. Verildi diyenlere inanmayın. IŞİD dost ve müttefik. Herkes onu seviyor. Katil ve tecavüzcü. Akçeli yolsuzluklar işin eğlencesi. Halife ve sultan olmak kolay değil. Her şey İslam için. Ama sizin benim bildiğimiz İslam değil. Ruh hastalarına göre yeni türden bir rezillik. Ne kadar da utanmazlar. İşimiz çok ama çok zor. Ama yine de onlar korkuyor. Allah'tan değil, bizden. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz onurluyuz. Yahudi aşkı 11 Mayıs 2016. Ocak 2004'te Amerika'daki Yahudi lobileri dönemin başkanı Erdoğan'a üstün cesaret madalyası verdi. Acaba neyin cesareti? Yıllar geçti ve Erdoğan Ocak 2009'da Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e One Minute dedi. Öncesinde İsrail Başbakanı Olmert, Başbakan Erdoğan'ı atlayarak Gazze'ye saldırdı. Oysa Erdoğan İstanbul'da Suriye ile İsrail arasında barış görüşmelerini başlatmış ve Olmert yan çizmeseydi bu konuda sonuç alacaktı. İsrail One Minute intikamını 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara'da 9 Türk vatandaşını öldürerek kaldı. Bu arada alçak koltuk muamelesini de unutmayalım. O sıralar Esad Başbakan Erdoğan'ın dostuydu. Mart 2011'de Suriye'de olaylar başladı. Esad, İsrail ve Başbakan Erdoğan'ın düşmanı oldu. Türkiye ilk günden itibaren Suriye'de savaşan tüm gruplara her alanda sınırsız destek verirken, İsrail yaralanan militanları alıp kendi hastanelerinde tedavi ediyordu. Bununla yetinmeyen İsrail zaman zaman Suriye askeri mevzilerini bombalayarak teröristlere yardım ediyor ve yaralı olanları tedavi ediyor. İsrail'in merkezi İstanbul'da bulunan Suriye muhalefeti ve başta Nusra ve ÖSO olmak üzere silahlı gruplarla ilişkileri konusunda Arap ve dünya medyasında binlerce haber var. AK Parti yönetiminde Türkiye bu konularda çok daha ileri bir durumda. Peki Türkiye-İsrail ilişkileri ne durumda? Arap Baharı sürecinde Türkiye'nin İsrail'e ticari ilişkileri rekor düzeyde. Arap medyasına göre Barzani'nin petrolü Ceyhan'a geliyor, buradan da gemilerle İsrail'e taşınıyor. Rusya'ya göre Barzani'nin petrolü içinde IŞİD petrolü de var. Gazetelere bakılırsa taşıyan Burak Erdoğan'ın gemileri. Son döneme geldiğimizde AK Parti yönetiminde Ankara, İsrail'e ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son ABD ziyareti öncesinde Amerikan Yahudi örgütlerinin liderlerini Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'nda kabul etti ve ABD'ye gidince Obama görüşmesi öncesinde aynı kişilerle buluştu. Geçen hafta vetodan vazgeçen AK Parti, İsrail'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Geçen yıl yine AK Parti, İsrail'in OECD üyeliğini onayladı. Türkiye-İsrail ilişkilerinin özetinde bunlar var. Esad'ı devirmek isteyen AK Parti yönetiminde Ankara'nın bölgesel ilişkilerinde başka özetler var. Örneğin Vahabi mezhepli Katar ve Suudi Arabistan. Her iki ülkeyi yöneten iki aile tarih boyunca Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetlerinden nefret etmiş. Ama olsun, tarih dediğiniz şey yalnızca okunmak ve unutulmak içindir. Önemli olan tarihli değil, talihli olmaktır. Bunun için de yeşil dolarlar yeterli. Arap Baharı ile birlikte bu ülkelerin yöneticileri AK Parti ile birlikte Esad'ı devirmek için ittifak kurdu. Hepsine göre İsrail değil, Alevi Esad ve ona destek veren Şii Hizbullah ve İran çok daha tehlikeli. Esad'ı devirmek için hep birlikte çalıştılar. Çünkü Lübnan Hizbullah, İsrail'in korkulu rüyası. İslam aleminin lideri Suudilere göre İsrail'in 500 nükleer, kimyasal ve biyolojik bombası değil, İran'ın olası nükleer bombası çok daha tehlikeli. İhanetin bu kadarı biraz daha fazla ama olsun. Adamlar İsrail için risk oluşturan Irak, Suriye, Mısır ve Lübnan'ı dağıtmak için özel çaba harcadı. AK Parti yönetiminde Ankara, Katar emiri ve Körfez ülkelerinin kral, emir ve şeyhleriyle birlikte IŞİD bu tezgahın bir parçası. İsrail artık çok rahat. Sorun şimdi bitse bile Irak ve Suriye 20-30 yıl toparlanamaz. İsrail-Suudi ittifakına duacıdır. Ama iş bununla da bitmiyor. Panama belgelerine göre Suudi Selman seçim kampanyası için geçen yıl İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 80 milyon dolar bağışta bulunmuş, bilineni bu kadar. Adam gelene gidene para dağıtıyor. Amerikalılar 11 Eylül sırlarını açıklamasın diye Suudiler Yahudi lobilerine muhtaç. Yahudi lobileri de destek veririz ama İsrail'in kölesi olacaksınız der. Bataklık pisliğine saplananlar yılana sarılır. Arap ve Batı medyasında Suud ailesinin İsrail ve öncesinde Siyonist örgütlerle ilişkileri hakkında çok bilgi var. Bazılarına göre Suud ailesi Yahudi kökenli. Başkaları da Vahabi mezhebi bir Yahudi operasyonudur der. Komplo teorisi olabilir ama Suud ailesinin 100 yıllık geçmişinde sınırsız ihanetler var. İslam coğrafyasında tüm belaların nedeni Suudiler. Suudiler şimdi kendilerine ortak arıyor. İslam'ı bu hale getiren ve İslam adına her türlü pislik ve kanın arkasında olan Suudilerdir. AK Parti yönetiminde Ankara bu Suudilerle Sünni İslam ittifak kurdu. AK Parti yönetiminde Ankara, Vahabi Katar'da üs anlaşması imzaladı. Vahabi Katar'ın El Saniye ailesi, İsrail ve Yahudi lobilerinin en hakiki dostu. Aralarında su sızmaz. Arap Baharı sürecinde El Saniye'nin El Cezire ve Suudilerin El Arabiya televizyonu, birer CIA, Mossad operasyon merkezleri gibi çalıştı, çalışıyor. Uzatmaya gerek yok. Esad bahane, İsrail ve Yahudi lobileri şahane. Model olabilirler. Cumhurbaşkanı Katsav kadınlara tecavüzden, Başbakan Olmert rüşvetten, bazı bakanlar yolsuzluktan hapiste. Netanyahu'nun karısı son anda kurtuldu. Diz boyu pislik. bölgesel ittifakın ortak paydası. Yaşasın İsrail. İşte Arap Baharı'nın özeti. Unutursun yersin kazığı. 14 Mayıs 2016. 100 yıl önce bugünlerde, yani 16 Mayıs 1916'da İngiliz Skyes ve Fransız Bicot çok önemli bir anlaşmaya imza attılar. Rus İmparatorluğu anlaşmanın içeriğini biliyordu. Anlaşmaya göre İngiltere ve Fransa Osmanlı denetiminde olan Orta Doğu topraklarını paylaşıyor. Anlaşma görüşmeleri Aralık 2015'te başlamıştı. Öncesinde İngiltere, Fransa ve Rusya'nın dolaylı dolaysız rol oynadığı Ermeni tehciri sorunu yaşanmıştı. Çanakkale az öncesindeydi. 6 Mayıs 1916'da Şam valisi İttihatçı Cemal Paşa Suriye ve Lübnan aydınlarını dar ağaçlarında sallandırdı. Namı değer Lawrence ve Bayan Bell full time çalışıyordu. Manike Dünya kitabımda özetle anlattım. Bell ve Lawrence paylaşılacak bölgelerin haritalarını çiziyorlardı. Lawrence ve Bell Arap aşiretlerini Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak için son hazırlıklarını tamamlamışlardı. Bol miktarda işbirlikçi bulmuşlardı. Suud, Haşimi ve diğerleri. 9 Haziran 1916'da ayaklanma Mekke'den başlatıldı ve Osmanlı bir yıl içinde bölgeden atıldı. 1917 Ekim devrimi sonrasında Lenin, İngiltere ve Fransa'nın gizli anlaşmalarını deşifre etti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Atatürk'e destek verdi. İngiltere ve Fransa, El Suud, El Haşim, El Sani, El Halife, El Nehyan, El Sabah ve diğer el ve ayaklarla bölgeyi yönetmeye başladı. Fransa ve İngiltere, Skyes-Bicot'tan bir yıl sonra dünyanın her tarafında yaşayan Yahudilere gelin size Filistin'i verelim dedi. 1945'te ABD Başkanı Roosevelt, Suudi Kral Abdülaziz ve Mısır Kralı Faruk'la bu konuda anlaştı. 1947'de İsrail Devleti kuruldu. Sonrasında bu coğrafya hiç durulmadı. Sürekli kan, gözyaşı ve acı yaşadı. Etnik, dinsel ve mezhepsel nedenlerle. Suudiler bunun için milyarlarca dolar harcadı, tıpkı şimdi olduğu gibi. Tek farkla Arap Baharı öncesine kadar Türkiye bu oyunun dışındaydı. Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demişti. AK Parti dinlemedi ve cihanda savaş, yurtta savaş dedi. Bunun için Osmanlı'ya kazık atan Suudilerle birlikte oldu. Yalnız Suudiler değil, Ürdün ve Körfez ülkelerinin kral, emir ve şeyhleriyle de. El ve ayaklar, sonuç ortada. Coğrafyamız 100 yıl öncesine geri götürüldü, dijital çağ farkıyla. Skyes-Bicot'un 100 yıl önce planladığı coğrafyamız Arap Baharı ile bir 200 yıl sonrasına taşındı. Aynı eller sayesinde, artı El Erdoğan. 100 yıl önce Skyes-Bicot İsrail için yapıldı, 100 yıl sonra herkes İsrail için çalışıyor. Hem de en hakiki İslam adına. Devletler, hükümetler, krallar, emirler, şeyhler, başkanlar, örgütler, dernekler ve bilumum şekil ve şemalar. Bakmayın siz İsrail, Siyonizm ve Yahudi karşıtı söylemlerine. Hepsi palavracı, hepsi İsrail'in hizmetinde. Dolaylı dolaysız, bilerek bilmeyerek, abdestli abdestsiz. Ne demişti İsrail'in ilk cumhurbaşkanı Ben Gurion? Hem de 1957'de İstanbul'a gizlice gelip Menderes'iyle görüşmeden önce. Irak, Suriye ve Mısır dağıtılmadan İsrail rahat edemez. Nil'den Fırat'a kadar. Şimdi olduğu gibi AK Parti yönetimi de Ankara'nın yardımıyla. AK Parti olmasaydı bu coğrafya asla ve asla bu hale gelmezdi. AK Parti olmasaydı Irak, Suriye ve Mısır bu şekilde perişan edilemezdi. Yemen, Libya, Lübnan ve diğerleri bonus. AK Parti olmasaydı bu coğrafya asla ve asla IŞİD ve Nusra gibi ruh hastası örgütleri tanımayacaktı. AK Parti olmasaydı bu coğrafyanın kral, emir ve şeyhleri hiçbir şey yapamazdı. 100 yıl önce Osmanlı'ya ayaklanan ve Türklerden nefret eden eller, 100 yıl sonra Osmanlı mirasçısı El Erdoğan'la birlikte yeni bir Skyes-Bicot peşindeler. Moral sponsor El Netanyahu, Ben Gurion'un torunu, hikayenin adı Arap Baharı, hem de en kanlısından. İslam, Siyonist, Yahudi, İsrail'in hizmetinde. Beraber çamurlandık yağmurlarda. beraber yedik kazıkları. Beceremedik. 18 Mayıs 2016. Atatürk önce saltanatı, peşinden hilafeti kaldırdı. Cumhuriyetin kurulma sürecinde ve sonrasında İslamcı çevreler sürekli problem oldu. Onlara göre laik cumhuriyet Allahsızdı. Anadolu'dan büyük yenilgiyle çıkan emperyalist ülkeler İslamcıları yalnız bırakmadı. Yalnız Anadolu'da değil, bu coğrafyanın her yerinde. İngilizler Atatürk'ten intikam almak için Cumhuriyet'ten 3 yıl sonra Mısır'da Müslüman Kardeşler Örgütü'nü kurdurdu. Yavuz Selim burada halife ilan edilmişti. İslam dini artık emperyalist ülke ve güçlerin en büyük silahı olmuştu. Laik düşünceye ama daha çok Lenin'in komünist ideolojisine karşı İslam ve Müslümanlar her yerde seferber edildi. Onlar da bu iş için hazırdı. Yoksulluk ve cehaletten. İkinci Dünya Savaşı bu oyun için bir dönüm noktasıydı. 14 Şubat 1945'te Suudi Kral Abdülaziz ile Kızıldeniz'de buluşan ABD Başkanı Roosevelt, şimdiye kadar İngilizlerin ama bundan böyle de bizim emrimizde olacaksın. Hem de din ve mezhep ve petrolünle dedi. O da baş üstüne dedi ve gereğini yaptı. Hem de din, mezhep ve petrolünle dedi. O da baş üstüne dedi ve gereğini yaptı. O gün bugün bu coğrafyanın din ve mezhep eksenli tüm pisliklerinde Suudilerin sapkın mezhebi, parası ve rolü var. Adamlar son 80 yılda İslam dinini ve bu dine inanan halkları perişan etmek için en az 300 milyar dolar harcadılar. Yeşil sermaye denilen karanlık tezgah onların patenti. Adamlar dünyanın neresinde olurlarsa olsun İslami tüm parti, örgüt, dernek, cemaat, okul, cami ve benzeri oluşumlara para dağıttılar. CIA'nin onay ve bilgisi dahilinde. Bu da yetmedi. Müslüman ülkelerde İslami örgütleri kurdurup birbiriyle kavga ettirdiler. Bu da yetmeyince ülkeleri savaştırdılar. 8 yıl süren Irak-İran Savaşı. Ama İsrail'e hiçbir zaman dokunmadılar. Oysa İslam'a inananlara göre en büyük düşman Yahudilerdir. İslam aleminin lideri Suudiler, İsrail Devleti'nin 1947'de kurulmasına onay verdi. ABD dünyanın dört bir yanından taşıdığı ve Filistin toprağına yerleştirdiği Yahudilere alın size bir vatan dedi. Onlar da din adına vahşet ve terörün her türlüsüne başvurarak önce Filistin halkını kovdu, sonra da bölge ve dünyanın baş belası oldular. IŞİD gibi. Başını ABD'nin çektiği emperyalist ülkeler ve başını Suudların çektiği işbirlikçileri dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı Türkiye üzerinden Suriye'ye taşıdılar. Onlar da din adına Irak-Şam İslam Devleti yani IŞİD'i kurdular. İsrail Devleti'ne benziyor. Devşirme ABD gibi. Onun için de ABD her ikisini sevdi. Kaide ve Taliban'ı sevdiği gibi. Öncesinde Müslüman kardeşler ve Müslüman kardeşler kökenli tüm İslamcıları. Radikal, ılımlı, yumuşak, light, sempatik ve komik ve şarlatan. Hep birlikte din düşmanı Yahudileri değil de din kardeşi Müslümanları hedef aldılar. Özellikle din düşmanı laik, solcu ve komünistleri. Kafir, Şii ve Alevileri asla unutmadılar. Yüzyıllık tarih böyle yazılacak. Din adına kanın her türlüsü, din adına dini ve hepimizi perişan etmek için Arap Baharı'nın kanlı 5 yılında olduğu gibi. Oyunculara bakın. ABD, müttefiki emperyalist ülkeler ve geleneksel işbirlikçileri. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Ürdün ve hepsinin nefret ettiği Türkiye. İslam dininin sahipleri biziz dediler ve coğrafyamızın halklarına savaş ilan ettiler. 5 yılda her alanda sınırsız suç ve cinayet işlediler. IŞİD, Nusra ve diğerlerinin tecavüzlerine ortak oldular. Tecavüze uğrayan küçük kızların feryadını hiçbir zaman duymadılar. Kendi kızları yokmuş gibi. Uzatmanın anlamı yok. Huylu huyundan vazgeçmez. Din adına konuşup davrandığını söyleyenlerin büyük çoğunluğunun yürek, beyin ve ruhsal sorunları var. Dünyanın her yerinde bu tiplerle karşılaştım. Sahtekarlar, yalancılar, hırsızlar, dolandırıcılar ve kadın düşmanıdırlar. Zaman zaman sapıklar. Bunun için de dini kullanırlar. Abartısız söylüyorum. Bunlar iflah ve ıslah olmaz. Tıpkı ABD ve İsrail gibi. Müslümanları kullanmayı çok iyi becerdiler ve beceriyorlar. Evet, beceriyorlar. 20. ayrımın sonu, sayfa 251.